14. Bölüm Problemsizleşin. Sorun yaratan bir başka sözcüğü daha öğrenmek ister misiniz? Bu problem ya da sorun sözcüğüdür. Bilimciler ve matematikçiler açısından bu sözcük sadece araştırılması, üzerinde düşünülmesi ve yanıtlanması gereken bir soru anlamına gelir ve olumsuz bir çağrışım yapmaz. Çoğu insan için ise problem sözcüğü dert anlamına gelir. Sözcükler problemi, kafa karışıklığı, sıkıntı ya da rahatsızlık kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Bu kelimeyi günlük konuşmalarda kullandığınızda diğer kişi öyle olmasa bile bir şeylerin yanlış gittiğini düşünecektir. Dinleyicinin kafası karışacak, canı sıkılacak, rahatsız olacak ve işiniz zorlaşacaktır. Problem yanlış bir şey var anlamına gelir. Eğer elinizdeki tek alet bir çekiçse her problemi bir çivi olarak görmeye başlarsınız. Bu unutulacak sözden ilk bahsettiğimde butik sahibi bir katılımcı gülmeye başladı. Şunu anlattı. Geçen ay bir girişimcilik kursuna katılmıştım ve dolaşarak yönetim anlayışı üzerine konuşuyorduk. Konuşmacı, eğer bütün gün masamızın üzerindeki yazı çizi işlerinin ardına saklanırsak, ön cephedeki elemanlarımızla teması yitireceğimiz için yöneticilik görevimizi yerine getiremeyeceğimizi anlatıyordu. Bu benim açımdan da geçerliydi. Gerçekten bütün gün bir kağıt yığını altında gömülük alıyordum. O yüzden kendi kendime birkaç saatte bir odamda dışarı çıkıp satış bölümüne inmeye ve elemanlarımla görüşmeye söz verdim. Yanlarına gittiğimde onları nasıl selamladığımı tahmin edebiliyor musunuz? Bir problem var mı? Bu durumda devamlı yakınmalarla karşılaşmamda şaşılacak bir şey yok. Bundan böyle iletişimi başlatabilmek ve bana sadece eksikleri değil, olan biten her şeyi anlatmalarını yüreklendirmek için şöyle diyeceğim. Ne var ne yok ya da gününüz nasıl geçiyor? Açık mı yoksa baskıcı iletişim mi? Güçlü bir etken yerinde bir deyiştir. Böyle son derece yerinde deyişlerle karşılaştığımızda üzerimizde hem fiziki hem de manevi etkileri olur. Ebeveynler için düzenlediğimiz bir seminerde bir adam pişmanlık içinde başını sallayarak şunları anlattı. Keşke bunu dün gece biliyor olsaydım. Yetişkin oğlumla fazla bir şey konuşmaz olmuştuk. Telefon edip baba seninle konuşabilir miyiz diye sordu. Ne cevap verdim dersiniz? Tabii oğlum. Sorun ne? Şimdi görüyorum ki bu yanıttan benim yaşlı babasına ancak bir şey yanlış gittiğinde aradığını düşündüğümü sanmış olsa gerekir. Twain'in de gözlediği gibi sözcüklerin fiziksel olduğu kadar manevi yetkileri de vardır. Problem sözcüğünü aşırı kullanmanız insanların şevkini kırabilir ve sizden uzak durmaya başlamalarına yol açabilir. En iyisi bu kelimeyi idareli olarak ve sağduyulu kullanmaktır. Hem kelimelerinizi hem de dış görünüşünüzü değiştirin. Hayatımız düşüncelerimizin eseridir. Dış görünüşümüz de kelimelerimizin eseridir. Bir perakende satış uzmanı şunları anlattı. Bizim mağazada bu fikrin değişik bir biçimi çok başarılı bir şekilde kullanıldı. Şikayet bölümümüzün adını değiştirdik ve kalite güvencesi adını taktık. Bu ad değişikliği bu bölümde çalışan insanların hem moralini hem de performansını yükseltti. Önceden bütün işleri problem saptamak ve çözmekle ilgili olduğu için yıpratıcı geliyordu. Şimdi ise işlerini mükemmeliyeti sağlamak olarak görüyorlar. Aldıkları her yorum hizmet ve ürünlerimizin kalitesini arttırmak için bir fırsat oluyor. Çabalarını artık şirketimizin saygınlığına olumlu bir katkı olarak gördükleri için yaptıkları işten onur duyuyorlar. Problem sözcüğünü olumlu cümlelerle ikame ederek herhangi bir görüşmeyi olumlu bir yöne kanalize edebilirsiniz. Aşağıda bazı örnekler bulacaksınız. Önce, Charley, sekreterim aradığını söyledi. Sorun ne? Sonra, merhaba Charley, hangi konuda konuşmak istiyordun? Önce, artık işimize dönelim. Toplantıya son vermeden tartışmamız gereken bir problem kaldı mı? Sonra, toplantıya son vermeden önce dikkate almamız gereken başka bir konu var mı? Önce, cuma öğleden sonra erken çıkmanızda sorun görmüyorum. Sonra, elbette cuma öğleden sonra erken çıkabilirsiniz. Bunu hak ettiniz. Önce, sorun değil. Sadece görevimi yaptım. Sonra, rica ederim. Yardımcı olabildiğimse ne mutlu. Ya da benim için bir zevktir. Önce senin problemin ne bilmek istiyor musun? Sadece kendini düşünüyorsun. Sonra Çevrendeki insanlara biraz daha özen gösteremez misin? Kocasıyla birlikte küçük bir çiçekçi dükkanı işleten Catherine, bu fikrin kocası üzerinde kalıcı bir etki yarattığını anlattı. Problem sözcüğünü sık sık kullanmasının hayatı algılayışını nasıl kararttığının hiç farkında değildi. Harry için her şey bir problemdi. Teslimattan dönüp işler nasıl gidiyor diye sorduğumda hep problem üstüne problem çıktı derdi. Ya da niçin herkes kendi problemlerini benim üstüme yıkıyor diye söylenirdi. Elemanlarımızdan biri yanına gidip kendisiyle bir şey konuşmak istediğini söylediğinde hemen sorun ne diye sorardı. Konuşmalarımızı her zaman tartışmamız gereken başka problem var mı sözüyle bitirirdi. Bir müşteri ısmarladığı buketi aynı gün eline ulaştırıp ulaştıramayacağımızı sorduğunda bu benim için bir problem değil ya da bunda problem var diye yanıt verirdi. Dün akşamüstü kızımız erken ayrılmasına izin verdiğimiz için teşekkür ettiğinde kendisini üstün körü bir problem değil ile uğurladı. Catherine'in anlattığına göre eşi problem sözcüğünü kullanmayı masum bir alışkanlık haline getirmişti. Bunun sonuçtaki zararlı etkisinin bilincinde değildi. Şöyle devam etti. Sizin bir kasetinizi satın aldım ve işe giderken yolda dinledik. Problem sözcüğünden söz ettiğiniz bölümde Harry hiç sesini çıkarmadan dinledi. Sonra bana dönüp ben de böyle yapıyorum değil mi diye sordu. Bundan böyle problemsizleşmeye söz verdi ve bunun etkisi çok büyük oldu. Takip edilme kompleksiniz var diye herkesin sizi yakalamak için sokağa çıktığını mı kabul edeceğiz diye işini duymuşsunuzdur. Harry'nin durumu da böyleydi. Bu problemli kelimeyi çok sık kullanması, hayatı bir yük gibi görmesini, kendisine yüklenmek için ortaya çıkmış didişmelere galebe çalmak için verilen aralıksız bir mücadele gibi almasını getiriyordu. Bu karamsar kelimenin ortadan kalkmasıyla daha olumlu bir görünüm kazandı. Değişimi ailemiz kadar müşteriler de fark etti. Çektiklerimi kimse bilemez. Tutumumuz dünyamızı renklendiren tebeşirlerdir. Clay'nin sözlerine katılıyorum ve kullandığımız sözcüklerin de tutumumuzu renklendiren tebeşirler olduğunu düşünüyorum. Problemsizleşmek için eylem planı. Her zaman kendi işinizin sahibi olmak istemiştiniz. Ve sonunda evinizden yürüttüğünüz bir bilgisayar tamir firması kurdunuz. Bazen telefonla teşhis koyabiliyorsunuz. Kimi zaman da müşterilerinizi ziyaret etmeniz gerekiyor. Telefon çalıyor ve bir müşteriniz yardım rica ediyor. Nasıl yanıt verirdiniz? Unutmanız gereken sözler. Müşterinizin aramasını olumsuz çağrışımları olan sözcükle yanıtlarsınız. Bilgisayarınızdaki problem ne? Kullanmanız gereken sözler. Olumlu ve açık bir şekilde konuşursunuz. Merhaba Paul, sana nasıl yardımcı olabilirim? Unutmanız gereken sözler. Problem sözcüğünü kullanmaya devam eder ve gerilimi daha da arttırırsınız. Geçen ayki problemin aynısı gibi görünüyor. Acaba gene ne oldu? Kullanmanız gereken sözler. Çözümlere odaklanmasına yardımcı olursunuz. Sanıyorum ne olduğunu anladım. İstersen öğleden sonra uğrayıp bir bakayım. Unutmanız gereken sözler. Arıza ile ilgili konuşmaya devam ederek durumu daha da kötüleştirirsiniz. Bilgisayarınızda başka ne problem var? Yazıcınızdaki arıza ne oldu? Kullanmanız gereken sözler. Diplomatik bir şekilde olumsuz bir nitelendirme yapmadan enformasyon almaya çalışırsınız. Ayrıca bilgisayarı nasıl çalışıyor? Nazik yazıcın seni desteklemeyi sürdürüyor mu? 15. bölüm. Aşırılığa gitmekten sakının. Birisi abartılmış kelimeler kullandığında ne hissedersiniz? Beni hiç dinlemiyorsun. Hep geç kalıyorsun. Her şey senin istediğin gibi olsun istiyorsun. Aşırı sözler aşırı tepkileri kışkırtır. Gibran'ın da belirttiği gibi herkes, bütün, her zaman ve hiç kimse gibi kuvvetli kelimeler genellikle hakikate dayalıdır. Hakikat abartıldığında diğer kişiler kendini kaybeder. Ya hep ya hiç nitelendirmelerini adil bulmayarak şiddetle protesto eder ve hemen istisnalara işaret etmeye başlarlar. Somut mu, öznel mi? İletişimde kesinlik önemlidir. Yanlış ya da eksik anlaşılan bir kelimenin düşüncesiz ani bir eylem kadar çok felaketi yol açabildiği, şimdiki pamuk ipliğine bağlı dengeler çağında bu çok daha önemli hale gelmiştir. Tartışmalarınızı öznellikten koruyup nesnel kılabilmek için gözlemlerinizi somut gerçek yaşam olaylarına dayandırın. Kediye yemek vermeyi her zaman unutuyorsun. Açlıktan ölsün mü istiyorsun? türünden kesin olmayan bir itham öfkeli bir tepki yaratacaktır. İfade iki kere kışkırtıcıdır. Çünkü aşırı sözcük aynı şekilde aşırı bir sonuçla bağlantılıdır. Oysa çocuğunuzun kediye yemek vermemesinden şikayetçi olmak bir şeydir. Onu kediyi sevmemekle itham etmek başka bir şey. Öfkeli bir itirazla karşılaşacağınız kesindir. Bunun yerine şöyle diyemez misiniz? Bu hafta kedi üçüncü kezdir yemeksiz kalıyor. Ne oluyor? Açıklama talebiyle bağlanmış bu somut gözlem konuşmayı kişiden çok olay üzerinde yoğunlaştıracaktır. Çocuğunuzu bir kavga havasına sokmak yerine ona bir açıklama getirme ve tutumunu düzeltme fırsatı verin. Atölye çalışmalarından birinde tam bu noktaya geldiğimizde bir bayanın yüzünün kızardığını görerek kendisine ne düşündüğünü sordum. Şöyle dedi. Çocuklarımın niçin sözümü dinlemediğini şimdi anladım. Sanıyorum her şeyi abartarak kendi inanılırlığımı zedeledim. Her şeyi abartmayı alışkanlık haline getirmiştim. Jeffrey tıraçadan içeri girdiğinde tel kapıyı kapatmasına milyon kez söyledim. Ya da Liza sana bin kere de söylüyorum. Sütü buzdolabına geri koy. Sonra şunu sordu. Bu alışkanlıktan nasıl vazgeçebilirim? Kendisine şikayetlerini çocuklarını cevap vermeye zorlayacak sorular şeklinde formüle etmesini önerdim. Çocuklara sürekli ne yapmaları gerektiğini söylemek yerine Jeffrey taraçadan içeri girince ne yapmak lazım ya da Liza bardağını doldurduktan sonra süt şişesini ne yapmayı düşünüyorsun gibi sorularla çok daha iyi sonuç alabileceğini anlattım. Bir başka katılımcı, bir öğrenci olan Rita, keşke kolejdeki oda arkadaşım da şimdi burada olsaydı dedi. Benim tembel olduğumu düşünüyor. Geçen gece beni hiçbir zaman odamızı temizlememekle itham etti. Kendisinin her zaman arkamdan toplamak zorunda kaldığını, odaya bakan tek kişinin kendisi olmasından artık yorulduğunu söyledi. Kendisine oda arkadaşının söylediklerinin doğru olup olmadığını sordum. Tabii ki hayır. Tozu benim aldığımı, yemekleri benim pişirdiğimi ve her akşam bulaşığı benim yıkadığımı unutmak işine geliyor. Rita, ya hep ya hiç türü açıklamaların duyguları niçin tahrik ettiğinin üçüncü bir nedenini işaret etmiş bulunuyordu. Bu tür ifadelerin çoğu zaman eski eylemleri ya da eylemsizlikleri hedef almasıdır. Bu ise üçlü bir saldırıyı ortaya çıkarmakta, aşırı bir suçlamayı, adil olmayan bir hüküm ve geçmişin hesabının sorulması izlemektedir. Rita'ya aşırı sözleri sorular şeklinde sahibini geri yansıtmasını önerdim. Suçlayıcı sözleri saldırgan olmayan bir şekilde geri aktarması, oda arkadaşına ithamlarını yeniden tartma ve değerlendirme fırsatı verecek ve böylece münakaşa önlenebilecekti. Rita kibarca ama kulaklarına inanamıyormuş gibi, ''Ben hiçbir zaman evi temizlemiyor muyum?'' diyerek oda arkadaşının yüzeysel ithamını tekrarlarken bir yandan da bunu gerçekten de kastetmiyorsun değil mi der gibi kaşlarını kaldırabilir. Bu durumda oda arkadaşı belirsiz ithamlarını muhtemelen homurdanarak desteklemeye çalışacak. İyi ama dün gece bir saatim etrafı toplamaya gitti diyecektir. Demek sorun bu. Oda arkadaşının kızgınlığının nedenini açığa çıkaran bu olgusal muhasebe, Rita'nın duygusallıktan uzak nesnel bir yaklaşım göstermesini sağlayacaktır. Ortalığı dağınık bıraktığı için özür dileyebilir ve odayı topladığı için arkadaşına teşekkür edebilir. İthamların çevresinden dolaşmak mı, uzun uzadıya yanıtlamak mı? Bilgelik sanatı, neyi görmezden gelmek gerektiğini bilme sanatıdır. Eğer Rita, oda arkadaşının geri adım atmayacağını ve hemen hayır olamaz, bir kere olsun etrafı topladığını hatırlamıyorum, kaldı ki, diyerek saldırıyı devam ettireceğini öngörmüş olsaydı, yapabileceği en iyi şey karşı kanıtlar öne sürmeye çalışmak yerine suçlamanın çevresinden dolaşmak olurdu. Uzun uzadıya yanıtlamaya çalışmak, açıklamalar getirmek yerine bilinçli olarak görmezden ya da duymazdan gelmek çok daha bilgecedir. Rita, oda arkadaşın ithamını karşı çıkmak yerine ''Sen kim oluyorsun da bana tembel diyorsun?'' demek yerine çevresinden dolaşırdı. Sandor Minap, nasıl bir insan olduğumuzu görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz şeyler kadar çok belirleyen başka bir şey yoktur diyor. Rita, hakaret içeren tembel sözcüğünü duymazdan gelmeyi tercih ederek konuşmayı somut çözümlere yöneltebilir. Şöyle diyebilir, dairemizi nasıl temiz tutabileceğimizi tartışmak istiyorsan bunu seve seve konuşmaya hazırım. Dehşet dolu sözcükler felakete yol açar. Hayatımda çok felaket acısı çektim. Çoğu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Dostlarımdan biri bu fikri kullanarak nişanlısının abartılı sözcüklerle konuşma alışkanlığını değiştirmeyi başardı. En kötü, korkunç ve imkansız gibi sözcüklerin de aşırı sözcükler olduğunu düşünüyorum. Winona çok hareketli bir kadındır ve bu diline de yansır. Sık sık şöyle şeyler söylerdi. Bu yediğim en kötü yemekti. Bu elbisenin içinde korkunç görünüyorum. Seninle konuşmak imkansız. Hiçbir yere gitmez olduk. Bu tür rahatsız edici sözcükleri kullana kullana kendini sinir küpüne çevirmişti. Bill doğru bir saptamada bulunmuştu. Stres araştırmacı Hans Selye şunu bulmuştur. Stresi yol açan olaylar değildir. Stresin nedeni sizin olayları yorumlayış tarzınızdır. Aşağıdaki diyagram size bunun nasıl işlediğini gösterecektir. Fiziki olaylar, örneğin ayak parmağınızı incitmeniz, soğuk suya atlamanız doğrudan duygu üretirler. Ne olduğunu düşünme ya da deşifre etme ihtiyacı duymazsınız. Parmağınız acır, bedeniniz ürperir. Bütün öteki olaylar, örneğin televizyonunuzun bozulması, zihninizde işlemden geçer ve zihniniz değer, düşünce, beklenti, deneyim ve alışkanlıklarınız ve sözcük hazinenize dayalı duygular üretir. Öfke duyabilirsiniz. Tam bozulacak zamanı buldu. En sevdiğim program başlamak üzere. İstemeden rahatlayabilirsiniz. Aerobik dersine gitmek için işte sana bir fırsat. Sinirlenebilirsiniz. Allah'ın cezası çocuklar gene uzaktan kumandayla hepsini birbirine karıştırmışlar. Ya da genel bir umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Bu evde de her şey bozuluyor. Duygularınız olgulara uygun olsun. Kendi başına iyi ya da kötü olan bir şey yoktur. Bunu düşüncelerimiz yapar. Shakespeare'in saptamış olduğu gibi koşullar kendi başlarına iyi ya da kötü değildir. Bu nasıl yorumladığınıza bağlıdır. O nedenle duygularınızın duruma uygun olabilmesi için olan biteni kendinize çok iyi tarif etmeniz gerekir. Tarifinizi abartırsanız duygularınızı ve belki çıkaracağınız sonuçları da abartırsınız. Çizimleriniz aşırı olumsuzsa görünümünüz de öyle olacaktır. Duygularınızın olgulara uygun olmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Bir şey olduğunda derhal düşüncelerinizin kesinliğini sınamak için kendinize şunu sorun. Bu doğru mu? Önünüzde bir fatura yanıyor ve siz de bunları ödeyebilmek için 100 yıl çalışmam lazım diye düşünüyorsanız kendinize bunun doğru olup olmadığını sorun. Eğer doğru değilse aşırı ifadeler nadiren doğrudur. Bu kez kendinize şunu sorun. Doğru olan hangisi? Kesin olun. O zaman belki de bütün bu borçları ödemenin ancak 3 ayınız alacağını göreceksiniz. Şimdi felaket tellallığı yapmak yerine durumu doğru değerlendirmiş bulunuyorsunuz. Bill kendisiyle bu konu üzerinde konuştuğumuz gün akşamı Winona ile buluştuğunu anlattı. Daha arabaya biner binmez alışılmış şikayetlerine başlamış. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bill dönüp sormuş. Winona, bu doğru mu? Hiçbir şey iyi gitmiyor mu? Bu soru tiradını anında kesmiş. Önce bir süre sessiz kalmış. Sonra başını sallayarak, hayır doğru değil. Doğru giden birçok şey var. Bu dehşetlileştirme alışkanlığı ve dehşetli sözcüklerin işleri nasıl olduğundan da kötüleştirdiği üzerine konuşmaya devam ettik. Durumlara tepki gösterme tarzında düzgün kalmada birbirimize yardımcı olmaya söz verdik. Bir şeyi korkunç olarak yorumladığımızda kendimize bu doğru mu? Doğru olan hangisi diye sormayı kararlaştırdık. Gittiğimiz filmden hoşlanmadığımızda bu bir felaket değildir. Pizzamızı mantarlı söylemeyi unuttuğunda bu idamlık bir suç değildir. Tırnağını kırdığında dünya batmaz. Korkunç ve affedilmez gibi olumsuz sözcüklerin yerine ilginç ve elverişsiz gibi sözcükler geçirmeye karar verdik. Nefret etmek ve canını okumak gibi sözcükleri kullanmayı durdurduk. Bir şey yanlış gittiğinde böyle bir şey olduğundan nefret ediyorum ya da bunun için onun canını okuyacağım demek bugünlerde moda oldu. Bunlar şiddet dolu sözler. Bu acımasız sözcüklerin dilimizde yer etmesine izin vermemeye karar aldık. Şimdi her şeyi bir talihsizlik olarak nitelemek yerine olayları daha açık bir gözle görebiliyoruz. Böylece ilişkimiz ve birlikte geçirdiğimiz zaman çok daha zevkli hale geldi. Lügatımıza ne kadar da çok şiddet dolu olumsuz sözcük girdi. Bu olumsuz imajların sinsi etkisi insanları Gus Wharton'in Havaya Zindanlar Kuranlar olarak tarif ettiği karamsarlar haline getiriyor. Daha çok olumlu imajlar kullanmaya özen gösterirseniz, o zaman kendi inşa ettiğiniz zindanlardan dışarı tırmanabilir ve dünyanın ne kadar harika bir yer olduğunu görebilirsiniz. Bir dost, bizi gerçekten anlayan, sorunlarımızı gözden geçirirken bize kulak verme sıkıntısına katlanan bir kişi, dünyaya bakışımızı bütünüyle değiştirebilir. 16. bölüm. Kulak verin. Size gerçekten kulak veren birisini biliyor musunuz? Bu kişi niçin bu kadar iyi bir dinleyici? Size bölünmeyen dikkatini armağan ettiğinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hakkında ne düşünüyorsunuz? Tanıdığınız yüzlerce insan arasında en çok bir ya da iki kişinin size gerçekten kulak verdiğini düşüneceğinizi tahmin ediyorum. Bu kadar enderdir. Birisinin kendisini önemli hissetmesi için yapabileceğiniz en iyi şeyin tamamen onun üzerinde yoğunlaşmak olduğunun farkında mısınız? Dikkatinizi tamamen bir kişiye odaklandırmanın, şu anda dünyada benim için en önemli şey sensin demenin bir başka biçimi olduğunu biliyor musunuz? Ne var ki çoğu insan dikkatini bütünüyle bir kişiye hasredemeyecek kadar meşguldür. Bir münakaşadaki iki tarafa da kulak verenler sadece komşulardır derler. Yanlış anlamalar, duyguların çiğnenmesi, çatışmalar ve anlaşmazlıklar çoğu zaman dinleme eksikliğinin bir sonucudur. Kısmi dikkat mi, sabırlı ihtimam mı? Öfke çoğu zaman ilgi için atılan bir çığlıktır. Önümüzdeki 5 bölümde insanlara gerçekten kulak vermek için atabileceğiniz somut adımları özetleyeceğim. Bu önerileri izlerseniz çoğu durumda insanların sizinle münakaşaya girmesinin önüne geçebilirsiniz. Çünkü onlara istediklerini kulağınızı vermiş olacaksınız. Bu teknikler size ayrıca öfkesi tepesine çıkmış birisini yatıştırmada da yardımcı olacaktır. Nasıl? İnsanlar dikkatinizi çekebilmek için kendilerini zor hale getirirler. Kişi ilettiği ivedi mesajı almadığınızı gördüğünde kendisine sıkıntı veren şeye özen göstermenizi sağlamak için daha zorlayıcı davranışlara başvuracaktır. Yüksek sesle konuşabilir, sert bir dil kullanabilir ya da sizi kendisinin ne kadar sıkıntı içinde olduğunu kabul etmeye zorlamak için yüzünüze bağırabilir. Öfkeli bir insana kulak verirseniz genellikle sesini alçaltacak ve daha mantıklı hale gelecektir. Çünkü dikkatinizi çekebilmek için abartılı davranışlara başvurmasına gerek kalmamış olacaktır. İngiliz matematikçi ve fizikçi Isaac Newton şöyle demiştir: "Eğer herhangi değerli bir keşif yapmışsam, bunu şu ya da bu yeteneğimden çok sabırlı bir ihtimam göstermeme borçluyum." Sabırlı ihtimam karşınızdaki kişinin duyduğu husumetin ardında yatan gerçek nedenleri keşfetmenize ve böylece bu husumeti ortadan kaldırmaya başlamanıza yardımcı olur. Kendinizi bu beceriyi geliştirmeye adarsanız bütün ilişkileriniz çok daha iyileşecektir. Daha iyi bir yönetici, ebeveyn, iş gören, eş, çocuk ya da arkadaş olacaksınız. Size gerçekten kulak veren kişi hakkında hissettiklerinizi hatırlayın. Yaşamınızda bir yeri olduğu için ona müteşekkir değil misiniz? Siz de aynı şeyi başka insanlar için yapmaya çalışın. O zaman onlar da size öyle yüksek bir değer biçeceklerdir. Özensiz dinleme çatışmalara neden olur. ABD'de sohbet, soluk almak için duraklayanın anında dinleyici haline geldiği rekabetçi bir alıştırmadır. Nathan Miller'ın vurguladığı gibi çoğu insan dinlemez. Sadece kendi konuşma sırasının gelmesini bekler. Ne var ki bir şeyi dile getirmek için bekleyemeyecek kadar yoğun bir şekilde hissediyorsanız, diğer kişinin görüşünü dinlemek için düşüncelerinizi bir süre kendinize saklamanız çok zordur. Diğer kişi söylemek istediğiniz şeyin önüne dikiliyormuş gibi hissedersiniz. Eski bir donanma pilotu olan kocam bunu telsiz kilitlemesi olarak adlandırıyor. Pilotların telsiz mesajlarını aynı anda hem vermesi hem alması mekanik olarak imkansızdır. Önce konuşmak, sonra dinlemek zorundadırlar. Günlük sohbetlerinizde iki yönlü iletişim sağlamak için bu iki yönlü telsiz iletişimi imajından yararlanabilirsiniz. Sözünüzü bitirdiğinizde telsizin düğmesini kapattığınızı düşünün ve sonra dikkatinizi gelen mesaja yoğunlaştırın. Her sözcüğü özümseyin. Ancak diğer taraf sözünü bitirip tamam mesajını verdikten sonra telsizinizin düğmesini açıp söylenenlere yanıtınızı verin. İlginizi harekete geçirin. Hissediyormuş gibi yapmak, rol yapıyormuş gibi hissetmekten daha kolaydır. Kendi söylemek istediğiniz şeye başka birisinin söylemek istediği şeyden daha yüksek değer biçme dürtüsünü aşmanın bundan daha elle tutunabilir bir yolunu biliyor musunuz? İşin sırrı diğer kişiyi dinlemekten hoşlandığınızı hissetmeyi beklememektir. Görüşlerini hiçbir zaman duymak istemeyebileceğinizi önceden kabul edin. Dikkate almaya çalışın. Aşağıda özetlenen 3 yöntemle dikkatinizi verebilmek için ilginizi harekete geçirmeyi öğrenebilirsiniz. Öteki kişiye bakın. Scott Peck, aynı anda başka bir şey yapıyorsanız birisini gerçekten dinlemeniz mümkün değildir diyor. Yapmakta olduğunuz işi bir kenara bırakın, elinizdeki kalemi masanın üzerine koyun. Bu beden hareketleriyle şunu demiş olursunuz. Bunlar bekleyebilir. Siz daha önemlisiniz. Bu tür davranışlar karşınızdakini fiziksel ve psikolojik olarak kendisinin sizin birinci önceliğiniz olduğu hissini verir. Kaşlarınızı kaldırın, göz teması kurun ve ilgi duyduğunuzu gösteren bir yüz ifadesi takının. Yüzünüz kayıtsızsa ilgi düzeyiniz de öyle olacaktır. Gözleriniz başka tarafa bakıyorsa zihniniz de öyle yapacaktır. Diğer kişinin yüzüne odaklanmanız ve kaşlarınızı yukarı kaldırmanız rehavete düşmenizi önler ve merakınızı uyandırır. Öne doğru hafifçe eğilin ve dikkatli bir poz takının. Kendisine doğru eğilerek karşınızdaki kişiye beden dilinizle "Sizin için buradayım" mesajını aktarmış olursunuz. Böyle belirgin şekilde ona doğru eğildiğiniz için size bağırmak istemeyecek. Buna ihtiyaç duymayacaktır. Ona doğru uzanarak onun kendisini zor hale getirmesini zorlaştırmışsınızdır. Dinlemeyi öğrenin. Öğrenmek için dinleyin. Dinlemiyorsanız öğrenemezsiniz. Bir programdan sonra katılımcılardan biri gelerek şunları söyledi. Beden dilimin yönettiğim elemanları ne kadar yabancılaştırdığının hiç farkında değildim. Her zaman açık kapı politikası uygulamakla övünürdüm. Bugün ise kapımın açık olabileceğini ama zihnimin kapalı kalabileceğini öğrendim. Elemanların benimle konuşmak istediğinde ben genellikle başka bir işle uğraşıyor oluyorum. Farkında olmadan onlara işimdeki istenmeyen bir kesinti gibi davranıyorum. Başımı yapmakta olduğum işten kaldırıp kayıtsız bir şekilde "Evet, ne var?" diye soruyorum. Bu davranışım onlar tarafından "Canımı sıkıyorsunuz, acele edin ve bırakın gene işime döneyim" demek istediğim şeklinde algılanıyor. Ofise döndüğümde saat 10 ile 11 ve 3 ile 4 arasında dinlenme saatleri getirmeyi düşünüyorum. Böylece gün boyu bir yandan ivedi talepler ve yetiştirilmesi gereken işlerle ilgili hokkabazlık yaparken bir yandan da kafa karışıklığı içinde elemanlarımın sorunlarını dinlemek zorunda kalmayacağım. Bu belli saatlerde bütün öteki işleri bir kenara bırakıp elemanlarımı ve sorunlarını birinci önceliğim haline getireceğim. Kadrosuna daha çok özen göstermeye karar vermiş olduğu için genç bayanı takdir ettikten sonra kendisine "Şefinizden hoşlanıyor musunuz?" sorusu çevresinde çok değişik sektörlerden iş görenlerle yapılmış bir araştırmadan söz ettim. Araştırmanın sonuçları çok şaşırtıcıydı. "Evet, şefimden hoşlanıyorum" diyenler bunun birinci nedenini "bana kulak veriyor" diye açıklıyorlardı. Tahmin edebileceğiniz gibi "hayır, şefimden hoşlanmıyorum" yanıtını verenler öncelikle "çünkü bana kulak vermiyor" diyorlardı. Dove Time adlı komik kitabında Ron Dettinger şöyle diyor. Karım kendi kendisiyle konuşmaya alışmıştı. Çünkü kendisini dinlemekte olduğumu sanırdı. Gerçek yaşamda ise insanlar kendilerini dinleyip dinlemediğinizin farkındadır. Dikkatinizin başka bir yerde olduğunu görür ve bunu bir ilgi eksikliği olarak yorumlarlar. Çoğu durumda bir işe yaramayacağını düşündükleri için iletişimi sürdürmeye çalışmayı durdururlar. Yönetici bayan, iş görenlerin dinlemek için zaman ayırmazsa onların kendilerinin ihmal edildiğini düşüneceklerini, morallerinin bozulacağını ve kritik konuları gündeme getirmekten geri duracaklarını bilecek kadar akıllıydı. Verecekleri geri iletime kulak vererek bozuk giden işleri öğrenebileceğini ve gerekli önlemleri alabileceğini biliyordu. Sözlerini şöyle sürdürdü. "İlk baştan doğru yapmaya zaman ayırmazsak daha sonra bir daha doğru yapacak zamanı nereden bulabiliriz?" Şunu anlamıştı. En başta dinlemeye zaman ayırmamış, dikkatini daha baştan yoğunlaştırmamış olduğu için tırmanmış olan sorunları çözmeye ileride çok daha fazla zaman harcamak zorunda kalacaktır. Hükmetmek mi, eşit konum mu? Kendinizi yükseltmek istiyorsanız başka birisini yükseltin. Washington'un sözünü biraz değiştirerek şöyle de diyebiliriz. Birisini yükseltmek istiyorsanız kendinizi alçaltın. Bir ilkokul öğretmeni şöyle diyordu: "Çocukların kendilerini gerçekten dinlediğinizi emin olmalarını istiyorsanız diz çökün." Konuşurken başlarını yukarı kaldırıp size bakmak zorunda olduklarında en içten düşüncelerini sizinle paylaşmaya çekinirler. Çünkü tepenizde duran birisini içinizi açmak korkutucudur. Kelimenin her iki anlamında da onların hizasında olmadığınız için ne hissettiklerini anladığınıza hiçbir zaman inanmayacaklardır. Ama eğer şeyleri göz göze görebileceğiniz şekilde aşağıya eğilirseniz, kendileriyle aynı bakış açısından baktığınızı sezgisel olarak bilecekleri için sizinle daha serbest konuşacaklardır. Hiçbir toplantı yönetmek zorunda kaldığınız ve tartışmayı başlatmaya çalıştığınızda derin bir sessizlikle karşılaştığınız oldu mu? Eğer siz ayakta duruyor ve diğer herkes oturuyorsa ister istemez "ben patronum, siz de ırgatsınız" şeklinde bir atmosfer yaratmış olursunuz. İnsanlara yukarıdan bakmak hükmetmeyi çağrıştırır. Hükmetmek, yüksek bir düzeyden bakmak ya da yüksek düzey ya da konum nedeniyle komuta etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Konumunuz oturmakta olanların gözünü korkutabilir ve onları serbestçe konuşmaktan alıkoyabilir. Diyaloğu geliştirmek istiyorsanız siz de oturun. O zaman kendileriyle aynı düzeyde bir oyun sahası meydana geldiği için katılımcılar görüşlerini bildirmede kendilerini daha rahat hissedeceklerdir. Roller eşitlenmiş olduğu için grup üyeleri muhtemelen daha aktif bir rol alacak ve birbirlerini dinleyeceklerdir. Gergin ilişkileri ya da gerilimi ortadan kaldırmış, yumuşama sağlamış olacaksınız. Sizin tarafınızdan dinlenilmeye en çok kimin ihtiyacı var? "Şimdi olmaz, kısa tut, acele et, seni sonra ararım" demelerinizden en çok pay almış olanlar kimler? Bu kişiyi bir daha ne zaman göreceksiniz? Ona en az 5 dakika bölünmemiş bir dikkat ayıracağınızı hemen şimdi kendi kendinize söz verin. Aklınızdaki diğer her şeyi uzaklaştırın ve o birkaç dakika için onu dünyanızdaki en önemli şey olarak kabul edin. Önceki sayfalarda özetlenen 3 yöntemi kullanarak ön yargıları dışlayın. Dikkatinizi kendisine yoğunlaştırmanız, ona "sana değer veriyorum" demenin sözel olmayan bir yoludur. Ve kendisine özen göstermemiş, yarım kulak dinlemiş olduğunuz diğer zamanları dengeler.